doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor programı. Kumanda masasında Ayhan Taşçı. Ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Habibe Yazıcı Ersoy hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Geçen hafta hocam Ahmet Bican Ercilasun'un hocamızla bir giriş yapmıştık. Runik yazı diyelim değil mi? Runik yazıya.
Evet.
Doğru
evet.
Bir tabir olacak
doğru,
galiba.
Doğru bir tabir.
Ne
doğru.
Anlama geldiğini birazdan konu. Bugün Uygurlarla devam edelim.
Bugün Uygurlar. Tabii aslında yazının değişiminden, kültürün biraz daha farklılaşından bahsedeceğiz biz bugün. Orhun abidelerinin yazıldığı dönem 6. 7. yüzyıl. Hocam ben de dinledim tabii hocamı geçen hafta. Bunlardan gayet güzel bahsetti. Son derece açıklayıcı. Aslında damgalara dayanan... Türkiye ait. Runik yazının sahibi çok çünkü. Sahip olmak isteyen
hocam,
çok.
Hocam bunların hepsini soracağım.
Evet.
Bir önce izninizle telefon numaralarımızı ben hatırlatayım dinleyicilerimize. Soruları ve yorumları için. Değerli dinleyicilerimiz 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463-32-84. Elektronik posta adresimiz. Dünden bugüne Türkçemiz @trt.net. .tr ve kısa mesaj numaramızda 535-472-6011.
Bakalı bir bilgim yok.
Değerli dinleyicilerimiz, biz Habibe hocamızla
evet, var tabii,
başladık sohbetimize.
Evet.
Ben şöyle bir soru sordum siz geçiş müziğimizi dinlerken. Runik sözcüğünün, Runus'tan gelen sözcüğün
evet.
Gizem, esrar, sır anlamlarını taşıdığına ilişkin bir tez var. Hocamız çok da fazla bu konuda bilgimizin olmadığını, değil mi hocam?
Tabii. Farklı kavimler Runik yazıya ilk yazının bulunmasından ardından, taşların üzerinde bu yazıların varlığının tespit edilmesinin ardından, ki onun macerasını da yine hocamız geçen hafta değinmişti. Çok kişi sahiplendi tabii. Yani işte bu bir Ari kavmi yazısıdır, Slav yazısıdır vesaire
Alman
gibi. Hepsi bütün toplumlar aslında. Çünkü bütün toplumlar tarihlerini arıyorlar. Tarihte nerede olduklarını merak ediyorlar ve ne kadar ileriye götürebilirlerse tarihin sayfalarında o toplum için aslında bu son derece önemli bir şey. Çünkü köklerinin
hocam,
olması güzel bir şey.
O kadar önemli bir şey söylediniz ki olmayan tarihi dahi icat etmeye çalışıyor.
Evet, evet hocam. Bize 200 yıllık tarihler, evet, dev tarihler gibi biliyorsunuz gösteriliyor. Fakat bizim tarihimizde öyle malzemeler var ki biraz uğraşsak aslında, biraz işte animasyon, film, bu sizin alanınız aslında. Yani sizin meslektaşlarınız çok güzel şeyler çıkartabilirler buradan. Sadece destanlarımız buna müsait. Oğuz Kağan destanımız, Göç destanımız. Onları
Bilal
böyle
Pertunga
Yüzüklerin Efendisi
hocam.
Gibi filmlerle evet. Düşünürseniz müthiş şeyler çıkar aslında. Tabii kök Türkler oradan alıp biz bugün Uygur'a devam edeceğiz. Eski Uygur Türkçesi bugünkü konumuzsa bağlantılı elbette ki kök Türklerle. Çünkü bunların ikisi zaten eski Türkçe adı altında bugün dil tarihi içerisinde geçiyorlar. Kök Türkçe Uygur dönemine o kadar bağlantılı ki sadece ses şekil bağlantısı son derece kuvvetli, söz varlığı açısından bir farklılaşma var. Çünkü biraz tarihine girecek olursak Çin kaynaklarından öğreniyoruz malum biz ilk Türk tarihlerimizi. Çünkü onların tarihçiliği çok müthiş gerçekten.
O yıllıkları var ya hocam.
Yıllıkları var, kaynakları
evet.
Var. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla aslına bakarsanız Kung Fang'lara kadar gidiyoruz. Biz bu Uygur ve kök Türkleri bulabilmemiz açısından. Oradan Ti kavmi geliyor. Ti kavmi, işte Tiele de deniyor bunlara. Kızıl Tiler'den Kağaçeler iniyor. Şimdi bu Kağaçeler aslına bakarsanız yüksek arabalı olarak geçiyor. Yani Kanglı, Türklerin Oğuz Kağan destanında arabayı icat eden Kanglı denilen Türklerin bizim Çin tarihlerine geçmiş şekli bu. Çünkü biliyorsunuz diller arasındaki telaffuz birbiriyle farklılaşabilir. Yani kanklı kelimesi Çin kaynaklarına kaçe şeklinde.
Hocam ama geliyor. Bu kanklı sözcüğünü örnek verdiniz. Ona ilişkin şu söylenebilir mi? Ta o tarihten bu yana kanı şeklinde devam etti.
Kanı tabii. Evet. Kanı kelimesi bizde hala mevcuttur. Var hocam. Evet. Lehçelerde ve bizim ağızlarımızda bugün. Standart dilde belki bugün bir öğrencimize ya da genç bir arkadaşımıza sorsak bilir bilmez onu bilemiyoruz. Biraz biz dilimize de yabancılaşmaya başladığımız için.
Evet,
ama hocam. Evet bunu biz muhafaza ediyoruz. 536'lara geldiğimizde bu artık kaçelerden bahsolmuyor. Ama kaçelerin oluşturduğu, içinde bulundurduğu boylar arasından bir tanesi Uygurlar. İşte Uygurlar oradan geliyor. Dolayısıyla Bahattin Ögel de ünlü bizim hocamız. O da zaten Köktürklerle Uygurlar aynı kökten geldiğini söylüyor. Çeşitli tabii Çin kaynaklarında anekdotlar da var bununla ilgili. Yani bu Uygur dediğimiz boy efendim nereden gelmiştir? İşte onun Hun hükümdarının kızının oğlu ya da yeğeni olduğu söylenebilir. Veya bir başka kaynağa göre mesela Çin kaynağına göre şöyle bir şey de geçiyor. Diyor ki işte... Kurt kılığına girmiş, yaşlı bir kurt kılığına girmiş Tanrı, işte Hun hükümdarının kızıyla evlenir ve kaçeler oradan. İlk kaçe yani kaçe denilen o kavim oradan gelir. Neticede Türk tarihi çok eskiye dayanan bir tarih. Dolayısıyla dilimiz de son derece eskiye dayanıyor. Ve biz Uygurları aslında Köktürk abidelerinde, Orhun abidelerinde bizzat buluyoruz. 9 Uygur, 9 Oğuz, 10 Uygur olarak geçiyorlar onlar. İşte 9 Oğuzlara Uygurların da eklenmesiyle 10 Uygurlar oluşuyor ve Köktürk tarihi bunlarla dolu. Malum taşlarımız, Köktürk taşlarımız, yazıtlarımız bize 1. ve 2. Köktürk tarihlerini anlatıyor. Ve bu tarihlerde de biz Uygurları yakalıyoruz. Yalnız tabii bölge Köktürklerin bölge Ütken merkezli malumunuz. Bu bölgede özellikle Türk boyları da birbirleriyle mücadele halindeydiler.
Sürüp gidiyor hocam.
Sürüp gidiyor. Evet. O hala bugüne kadar gelmiş bir şey maalesef. Ve Köktürklerin yaptığı güzel bir şey bölgedeki bütün Türk boylarını Türk adı altında birleştirmekti. Ancak tabii ki bu mücadeleler hiç bitmiyor ve Uygurlar zamanla işte 745'lere gelindiğinde artık Köktürk Kağanlığı'nı devirip zaten zayıflama var, ayrıldılar Doğu Batı Köktürkleri. Artık Uygur Kağanlığı başlamış oluyor. 745'lerden 840'a 95 yıl Uygur Kağanlığı hüküm sürecek.
Hocam Uygur sözcüğünün etimolojisine ilişkin Uygurların uyuşmak, uy kökünden geldiği yolundaki tezler hakkındaki yorumunuz ne?
Yani tabii Uygur kelimesi için çeşitli etimolojiler var. Farklı etimolojiler var. Bunlardan birini kabul etmek mümkün. İşte o aslında şey Kaçelere kadar giden Uygur kökeni bizim için asıl olmalı. Yani tarihi köklere bakmalıyız etimoloji yaparken. Fakat şöyle bir handikapımız var bizim. Bahsettiğimiz Uygurlar tarihteki Uygurlar. Az önce biliyorsunuz şeylerden bahsettik işte. 9 Oğuz'a
evet,
Oğuz'un eklenmesi, işte 10 Uygur, Uygur'un eklenmesiyle 10 Uygur oldu filan. Buradaki 9 Oğuz kavramı da aslında bizim daha sonra Anadolu'da 24 Oğuz boyundan bahsederiz malum Selçuklular vesaire Osmanlı'nın kuruluşundaki 24 Oğuz boyu bununla alakalı değildir mesela. Yani abidelerdeki 9 Oğuz direkt Uygurlara işaret eder. Uygurlara işaret eder. Bugün yine Doğu Türkistan dediğimiz bölgede Uygurlar yaşıyor malum. Onlarla da ayrıştırmak gerekiyor. Yani birebir tarihteki Uygurların devamı değil. Şimdi Uygurlar deyince isterseniz biraz Köktürklerden sonra aslında değişen şeylere de bakmak isterim ben. Bu da çok önemli
evet,
çünkü. Köktürkler tek tanrı inancındaydılar. Gök tanrı inanışı vardı. Uygurlara geldiğimizde aslında toplumda birçok şeyin değişmeye başladığını. Merkez işte Karabalgasına doğru kayıyor. Ve toplumda din değişiyor. Dil değişiyor. Dil de değişecek. Alfabe değişecek çünkü. Alfabe değişiyor, dil değişiyor. Aslında yaşanan kültür de değişmeye başlanıyor. Çünkü malum göçebe bir toplumuz. Göçebe toplumdan Uygurlar döneminde aslında yerleşik hayata doğru bir gidiş başlıyor.
İlk Türk boyu değil mi hocam? Yerleşik hayata.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyu Uygurlarla beraber tarım toplumu olmaya başlıyoruz. Yerleşik hayatın getirdiği bazı şeyler. Bunların tabii çeşitli sebepleri var. Bulundukları bölge ticaret bölgesi. Sanskritlerle işte Soğudaklarla, Çinlilerle ticaret esnasında iki din tanıyor Uygurlar. Maneizm ve Budizm. bu iki dinle tanışıyorlar. Dinin değişmesiyle beraber aslında toplumda tabii bazı değişiklikler geliyor. Bu dini öğrenmeniz lazım. Bu dini yaşayabilmek için, kurallarına uyabilmek için öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla da alfabe değişiyor. O runik dediğimiz az önceki alfabe bu defa Uygur alfabesi haline geliyor. Önce tabii Sanskrit alfabesi kullanılıyor. Sogutça alfabe kullanılıyor. Bu Sogutça'dan değişen alfabe asıl Uygurların alfabesidir. Yani Sogutça ile de Karabalgasun yazıtı yazılıyor.
Hocam Sogutlar konusunda sürekli bir bilinemezlik var. İran kökenli bir kavim galiba bunlar.
Evet,
hocam,
öyle tarif ediyor. Yani tarihte öyle evet. İrani bir kavim oldukları üzerinde bir tarif var elbette ki. Aslında o bölge o kadar çok malzemeli ki Uygur bölgesinden, Tunhuang'dan elde edilen veriler 17 dil, 24 alfabeyle yazılmış yüzlerce kağıt üzerinde. Ki kağıt çok önemli tabii, bunu söylemedik.
Hocam burada şunu da söylemek lazım. Siz bilim insanlarının işi de bu yüzden zaten zorlaşıyor bu noktada. Buyurunuz, evet, kestim hocam.
Estağfurullah. Bu Uygurlar dönemindeki değişimlere geri dönecek olursak 18 harfli bir alfabe kullanıyor Uygurlar. Bu Sogut'tan kendilerine değiştirdikleri, yani Türkçenin ses ve şekil özelliklerine göre de alfabe şekilleniyor. Sağdan sola doğru yazılan bir alfabe başlangıçta.
Köktürk
alfabesi gibi sağdan sola doğru yazılıyor. Ancak harflerin kelime başında, kelime ortasında ve kelime sonunda şekilleri değişiyor. Şekilleri değişiyor. Biraz bizim Arap alfabesi gibi. Anladım. Şekilleri değişiyor. Daha sonra...
Peki hocam şunu merak ettim. Köktürk alfabesinde birleşmiyor harfler. Bu söylediğiniz alfabede birleşiyor
burada
mu?
Birleşebiliyor. Ve bugüne gelirken yazı Çince'nin etkisiyle yukarıdan aşağıya yazılmaya başlanıyor. Yani başlangıçta sağdan sola doğru Uygurlar yazıyorlar ama daha sonra yukarıdan aşağıya doğru yazılmayı Moğollar bugün kullanıyor alfabeyi. Uygur alfabesinin tabii kendilerine göre değişmiş şeklini mutlaka. O tarihten bu tarihe şunu söylemek lazım. Runik alfabeden daha zor Uygur alfabesi. Yani okumak, öğrenmek vesaire. Çünkü o dediğim gibi başta sonda ortada farklı yazılışlar, okunuş açısından sıkıntıları daha zor. Ama bizim bugün Türkoloji camiasında hakikaten bu yazıyı okuyabilen uzmanlarımız var tabii mutlaka. Doktora, yüksek lisans düzeyinde özel olarak ilgilenen birçok araştırmacı var. Bunlar okuyabiliyorlar.
Ahmet Bican Ercilas'ın hocamız başta olmak üzere.
Hocamız tabii ki o artık bu işin en büyük uzmanı. Hocamız, hocaların hocası.
Evet.
Köktürkler bu 95 yılda hakikaten büyük değişiklikler sergiliyorlar Türk hayatında, Türk kültüründe. İşte bu bahsettiğimiz din değişikliği, din değişikliğinin arkasında evet. Alfabe değişikliği, alfabe değişikliğiyle beraber Soğudakça'dan, Sanskritçe'den, Çince'den bolca söz varlığı Türkçe'ye giriyor. O dönem metinlerini okuduğunuzda en büyük zorluğu belki budur. İşte o kelimelerin anlamlarını öğrenmek. Bu bakımdan Orhun Abide'lerini okurken daha rahatsınızdır. Anlarsınız ses değişiklikleri açısından. Ama burada karşınıza da, evet, Çince bir kelime, Sanskritçe bir kelime çıkabiliyor ama tabii genel olarak uzmanlar onu bir şekilde öğreniyorlar.
Hocam 735'ten sonra 8. yüzyıldan sonra milattan sonradan bahsediyoruz tabii. Varis Çakan Hoca'nın da fakültenizin öğretim üyesi. Varis Çakan Hoca'nın kitabında da çok yazılı kaynak olduğu belirtiliyor.
Çok fazla.
Geçtikten sonra onunla etkisi...
Yerleşik hayata geçiyorlar, ticaret yapmaya başlıyorlar. Hukuk belgeleri bu dönemde çok önemli. Yazının kağıda yazılıyor olması son derece önemli. Artık taşlardan kağıda geçiyor olması son derece önemli. Matbaa nitekim biliyorsunuz Uygurlar döneminde ortaya çıkıyor. Bu bakımdan hakikaten bir medeniyet değişikliğini biz gözler önüne seriyoruz. Edebiyat açısından ne değişiklikler var?
Hocam yine bir soru soracağım.
Tabii
İzninizle.
Buyurun lütfen. Ne demek?
Bu konusunu çok merak ettim. Uygur gerçekten uy kökünden, uyuşmak kökünden mi geliyor? Yoksa Finno-Ugur'da olduğu gibi RZ değişmesiyle Oğuz kökünde.
İşte Ugur'a bağlayanlar var.
Var mı hocam?
Var tabii ki, tabii ki. Bu Bulgar kitabelerinde de Tuna Bulgarlarında vesaire de Onogur'dur zaten. Onogur'dur.
Evet,
Ugur kökünden geliyor tabii ki. Tabii ki Ugur kökünden geliyor. Yani bağlantısı büyük. Oradan RZ denkliğiyle Oğuz'a kadar bile gelinebiliyor.
Buyurunuz hocam.
Şimdi biraz dinden bahsedelim isterseniz. Yani buyurunuz. Edebiyata giriş yapacaktık ama Maniyezm ve Budizm dinleri. Hakikaten iki temel din, Uygurların dahil oldukları iki temel din. Maniyezm aslında 3. yüzyılda İran'da yaşanan bir din. Biraz iyilik ve kötülük felsefesine dayalı bir din. mensuplarına zındık deniyor. Bizde biraz böyle yaşlılarımız kızınca biliyorsunuz zındık kelimesini kullanırlar. Burada Manizm mensuplarına zındık deniyor. Manizm Uygurlar arasında evet yayılmıştır ama Budizm kadar değil. Budizm kadar değil. Manizm daha dar bir alanda yayılmıştır ve bunun da başlangıcı özellikle 762'de Bögük Han, Uygurların en büyük hanlarından bir tanesidir. Bögük Han 762'de Çin'e yardım etmek için aslında Çin'in de talebiyle gittiği bir seferde Manizm'le tanışır, Mani rahipleriyle tanışır ve Manizm'i kabul etmiş olarak ülkesine geri döner. Öncelikle kendi çevresinde tabii ki ciddi anlamda gayret sarf etmiştir ama Manizm felsefesini öğrenmek, onun kurallarını uygulamak vesaire için ciddi anlamda bir şey sarf etmiştir ve Mani edebiyatına dair de Uygurlar arasında belli bir gelişim olmuştur gerçekten. Uygur dönemi edebiyatı tabii Budizm bir başka felsefe. Budist felsefe biraz daha farklı. Buda'dan geliyor malum. Uyanık anlamına geliyor Buda Sanskritçe'de. Buda rahibinin çevresinde dönen bir din. Aslında bugün birazcık çeşitli alanlarıyla modern hayatta ilgi görmeye başladı. Budizmin bir takım felsefi altyapıları. Mesela meditasyon bunlardan bir tanesi. Reenkarnasyon bunlardan bir tanesi. Karma felsefe son günlerde son derece duyduğumuz bir kelime. Karma işte gençlerde çok duyuyorum. Şimdi televizyonlarda da işlenmeye başlanmış bir kavram. İşte karmam var, karmam bozuldu vesaire gibi şeyler duyuyoruz. Aslında hepsi Budist felsefeden biraz kaynaklı.
Bir arada aura modaydı vardı. Hocam. Böyle moda şeyler.
Budizm'in felsefesi şu an aslında ruhun göçü var Budizm felsefesinde. Hiçbir ruh ölmez ve başka bir cesette yani başka bir vücutta diyelim daha doğrusu ceset olduktan sonra başka bir vücutta yeniden can bulur. Ruhlar ölmez yani geçiş yapar. Dolayısıyla bu da felsefesi bu. Nirvana'ya ulaşmak diye bir şey var. O artık yani zirveye ulaşmak. Bizdeki enel hak mertebesi gibi bir mertebe düşünün.
Şey diye anlamayalım değil mi Habibi hocam bunu işte Everestlerin en tepesine ulaşmak
diye anlamayalım. Yok hayır öyle algılamayalım tabii ama aslında bütün dinlerin temeli iyi ile kötünün biliyorsunuz çatışması ve ayrımı aslında ve iyinin tercih edilmesi. Yani iyi bir insan olursanız neticede bütün
hocam,
dinlerde.
Hocam Neslihan'dan uyarı geldi yapımcımdan bir... Nefeslenelim diye bir ara verelim kısaca devam edelim hocam. Değerli dinleyicilerimiz bize ulaşmak istiyorsanız sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21 TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Habibe Yazıcı Ersoy hocamızla. Hocam bir zaman içerisinde Budizm, Manizm derken tekrar bir din değişikliği olacak. Ama ona gelmeden önce bu döneme değgin eserleri neler? Neredeyse şey bile yazmışlar. Burası kiraya verildi. Buradan şu kadar para alınacak.
Tabii hukuk belgeleri evet, Uygurlarda son derece önemli. Hukuk açısından son derece ileriler bu manada. Fakat bu dönem edebiyatının özellikle en büyük bize yansıyan yönü tercüme edebiyatı olması. Tercüme edebiyatı. Neden tercüme edebiyatı? Çünkü Budizm ve Manizm'i öğrenmek istiyorlardı. Yeni girdikleri bir din. Aslında bu Müslümanlığı kabul ettikten sonra da benzer şekilde bir eğilim gösterdi biliyorsunuz. Yeni bir dinin uygulamalarını öğrenmek zorundasınız. Temel kaynaklarını öğrenmek zorundasınız. Budizm'in temel kanun kitaplarını ya da işte dini kitaplarını diyelim sudurlar oluyor nitekim bunlar. Bunları öğrenmek için tercüme etmek zorundaydılar ve bir tercüme edebiyatı başladı. Dile bir anda fazlaca kelimenin girişi işte Tince, Kaynakça az önce Çince, Sanskritçe gibi kaynaklardan. Aslında bununla da alakalı bir şey. Bu dönem aslında edebiyatını biz dört planda inceleriz. İşte Manici çevreye ait eserler, Budist çevreye ait eserler, çok az da olsa Müslüman çevreye ait ve Hristiyan çevreye ait eserler olmak üzere genellikle dört planda incelenir. Manezm'e ait eserler, az önce aslında bahsettik, Bögü Kağan'ın 1762'de bu dine girişini anlatan bir metin. Bize oldukça fazla veri veren eserlerden bir tanesi. Bir başka eser Irk Bitik, fal kitabıdır Irk Bitik. Fakat değişik bir fal kitabıdır. Biz burada fal kitabı deyince tabii öğrencimiz de hemen işte bugün falım ne, o eskinin gazete köşelerindeki günlük fallar gibi değil. Yani bugün beyaz atlı prensinizi göreceksiniz gibi fallar değil bunlar. Din dışı ilk eser, yani en önemli eserlerden bir tanesidir Irk Bitik. Çok önemlidir bu dönemde ama yine de dine ait unsurlar içerisinde yer alır.
Bilgi hocam.
Fallar nasıl bulunuyor? Evet. Bu çok enteresandır. 65 paragrafı var bunun. Aşık kemiğini atıyorsunuz. Falı öyle buluyorsunuz. Çünkü her paragrafın başında işte üç dizi halinde daireler var. Siz atıyorsunuz falınızı. İşte kaç çıkmış, ona göre falınızı buluyorsunuz.
Fallar hocam, eski aslında şamanlarda çöp söğüt dallarını atıyorlardı. O aşık kemiğine
evet,
dönmüş demek.
Evet, evet. Aşık biliyorsunuz bizim Türk kültüründe son derece önemli.
Son
aşık
derece.
Atmak deyimi oradan evet. gelir. Aşık oyunları var vesaire. Tabii. Ve burada da işte aşık kemiğini kullanıyorsunuz. Falınızı buluyorsunuz. Fallar daha ritmik cümlelerle yazılmış. Kısa kısa birkaç cümleden oluşuyor. Ve işte öyle biliniz iyi, şöyle biliniz kötü gibi ibarelerle bitiyor. Çok enteresan bir eser Irk Bitik. Dediğim gibi ikinci bir özelliği, bütün bu yazının değişiminden, alfabenin değişiminden bahsettik ama Irk Bitik Köktürk harfleriyle yazılmış bir metin. Bu bakımdan da Uygur edebiyatı eserlerinden ayrılan özel bir eser Irk Bitik. Yani artık kağıda Köktürk alfabesiyle yazılmış bir eser olması bakımından da bizim için önemli. Yine Huastonif bir tövbe duası, işte Mani dininin diğer iki yıldız non var bir de. İşte bunlar Mani dininin eserleri. Şiir burada biz çok önemli. Bu dönem şiiri Mani dini şiirinde de Aprin Çortigin'i görüyoruz. Bu bizim adı bilinen ilk şairimiz. Yani şiir unsurunu burada görüyoruz ve şiirin belli bazı özellikleri var Uygur döneminde. Hem Mani hem Budizm döneminde. Çünkü şiir deyince aklımıza bizim hep ne gelir? İşte sonda kafiye gelir, değil mi? Ama burada başta kafiyeyi görüyoruz. Uygur şiirinin en büyük özelliklerinden.
Hocam bunu biraz açar mısınız? Bu çok ilginç.
Mısra başında kafiye yapıyor. Mısra başında kafiye yapıyor. Yani diyelim ki bir mısra K sesleriyle, sevgilim şiiri vardır meşhur. K sesleriyle başlayacaksa K, diğer mısra da K ile başlayan bir şeyle devam eder. Bir diğeri yine aynı şekilde devam eder ve böylelikle şiirde ahengi yakalar. Bizim sonda bugün düşündüğümüz ahengi başta yapar. Bu biraz şeye benzer bugün. Akrostiş düşünün. Hani bizim
o aklıma geldi
ilk harflerimizle
hocam,
yapılan işte ismimizin ilk harfleriyle yapılan akrostişlere benzer ama akrostişte sadece harf kullanırsınız. Burada heceyi de katıyorsunuz işin içine.
Ölçü de var hocam.
Ölçü de var tabii ki. Genellikle dörtlük şeklindedir. Sekizlikler de var. Yok, ölçü derken hece ölçüsü değil. Kelime başındaki heceyle kafiye yapıyorsunuz yani. K heceleriyle mesela.
Peki hocam, 7'li, 4'lü, 11'li gibi sanki heceler var mı? Hece ölçüsü
yok,
var
hece ölçüsünü çok dikkate almıyor. Yani bir mısra tek bir kelimeyle bitebiliyor. Burada ahengi dediğim
başta
gibi
yapalım.
Mısra başı, alt evet. aliterasyon diyoruz buna ya da kıta aliterasyon diyoruz. Veya iç aliterasyon yapıyor. Budizm şiirinde daha çok iç aliterasyon devreye girer. Böylelikle aslında şiirde
bir
şeyi
sesi
yakalar.
Tekrarlanması
ahengi, evet, evet ahengi yakalar. Mesela bir savaş şiiri ise bu, sert seslileri kullanarak adeta siz o kılıç kalkanları duyar hale gelirsiniz şiirin içerisinde. Böyle bir
kaçıncı yani yüzyıl dediniz hocam?
8. yüzyıl, yani 745'te işte biliyorsunuz. 8-9. yüzyıl Uygurların dönemi, 8. ve 9. yüzyıllar. Bu dönem şiirleri bu açıdan bizim için önemli. Budizm şiirinde biraz daha işte Şinku Seli Tutunk, Kalım Keyşi, Prat Yeşiri gibi başka şairlerimiz de ortaya çıkıyor. Budizm'de nesre gelecek olursak, Budizm nesrinde neler var? Hani bahsettik Mani nesrinde Irk Bitik gibi benzer eserler var. Budizm nesrinde de aslında yine dört ana planda Vinayalar var. Vinayalar, bunlar Burkancılığın günlük hayatına dair bilgiler veren eserler. Sudurlar var, Burkancılığın kutsal kitaplarıdır. Kutsal kitabıdır. Non bitik.
Hocam Burkancılığı da açıklar mısınız?
Burkancılık işte Budizm felsefesi.
Evet,
onlar onun, da Burkan. Evet. Burkan onların rahibi.
Evet.
Ve Sudurlar şu şeye dayanır. Burkan rahibine sorular sorulur. Burkan rahibine sorular sorulur. Ve bu sorulara Burkan'ın verdiği cevaplarla aslında kutsal kitap ilerlemiş olur. Ve bu arada bir herhangi bir işte müridin sorduğu herhangi bir soruya rahip bir takım hikayeler anlatarak cevap verebilir. Ve bu hikayeler çatiklerdir işte. Diğer bir unsur. Yani dedik ya vinayalar, sudurlar, çatikler var. Bir de abidarmalar var ki Burkancılığın fizik felsefe, fiziki felsefeyi yani metafizik felsefeyi anlatan eserleridir. Onlar biraz daha zor eserlerdir. Anlaması açısından da. Özel bir eser daha var Huyen Sang biyografisi diye. Ondan biraz sonra bahsederiz. Biraz sudurlardan bahsedelim isterseniz. Sordunuz Burkan dini nasıl?
Hocam Uygurlara gelene kadar şunu merak ettim bir anda işte Esik Kurganı'ndan çıkan Sakalara ait olduğu iddia edilen tas üzerindeki bir kelimesi de silinmiş Kaan 23 yaşında evet, öldü halkı öksüz atsız kaldı şeklinde sonra Köktürklere geçiyoruz. Fakat edebi zenginlik, edebiyattaki ürünler, yazıdaki ürünler, alfabedeki ürünler herhalde buna koşut ve paralel olarak da dilin gelişmesinden de söz edilebilir galiba Uygurlarda.
Tabii.
İşlekliğinden.
Tabii ki işlekliğinden elbette ki
onu nasıl edilebilir. Değerlendiriyorsunuz Habibi hocam evet.
Yani bu tabii birazcık dilin gelişimi, edebiyat geliştikçe dil illaki gelişecek. Yani biz baktığınız zaman bu kurgandan çıkanlar da aslına bakarsanız Orhun abidelerindekiler de mesela birçok edebiyatçı bu metinleri edebi metin kabul etmez. Edebi metin nedir irdelerler çünkü. Ama edebi metin olmasa bile ben nitekim öyle düşünmüyorum ama edebi metin olmasa bile bunlar bizim tarihimiz. Köktürk tarihini anlatıyor koca bir tarih. Yani bu dilsiz olmaz zaten. Dilin unsurları onun içerisinde. Bakın mesela bizim 6. 7. yüzyıla ait dedik şeylerimiz, ilk yazılı belgelerimiz. Tamam ilk yazılı belgelerimiz 6. 7. yüzyıla ait olabilir. Ama o metinleri okuduğunuzda öyle mecazlar var, öyle metaforlar var ki bir dil bunu bir anda yaratamaz. Yani dil 6. yüzyıla var olmuş olamaz. Türkçenin kesinlikle çok önceye dair bir geçmişi olmalı. Çünkü dilde metaforların, deyimlerin vesairenin oluşması için zaman gerekir. Atalar sözlerinin oluşması için zaman gerekir. Dili ilk yazılı metinlerini biz 6. yüzyılda, 7. yüzyılda buluyoruz diye dil hemen orada ortaya çıkmış olamaz.
Dolayısıyla
tabii birdenbire ortaya çıkmış olamaz. Dolayısıyla dilin tarihi çok eskiye dayanır. Uygurlarda da edebiyat bu şekilde gelişiyor. Mesela tam oraya gelmiştik. Sudurlardan bahsedeceğiz. Altın Yörük onların en önemli sudurlarından bir tanesi. Altın Yörük Çinko Şeli Tutunk tarafından 10. yüzyılda tercüme ediliyor. Çince'den tercüme ediliyor ama öyle bir eser ki adaptasyon diyoruz Uygur dönemi eserlerine. Direkt tercümeler değiller. Çünkü Çinko Şeli Tutunk kimi bölümleri çıkarıyor, kimi bölümleri ekliyor. Aslında adeta onun eseri haline geliyor. Adaptasyon dediğimiz eserler böyle eserlerdir.
Uyarlamalar.
Tabii hocam. Uyarlamalar. Dolayısıyla edebiyatın gelişimiyle beraber Uygurlar döneminde elbette ki dil de gelişiyor. Dil de gelişiyor. Dilin imkanları gelişiyor.
Zaten hocam az önce söylediğiniz son derece ilgi çekici bir durum. 8. yüzyılda başta uyak kafiye vurguluyor ve sonra aliterasyona yani seslerin tekrarına geçiyor ve etki yaratıyor.
Evet.
Bu birdenbire olacak bir şey imkansız.
Birdenbire olacak bir şey değil. Onun kökleri çok daha evvele dayanıyor. Tabii onunla alakalı da bambaşka çalışmalarımız var zaten. İşte Türk dili, Sümer dili ilişkisi vesaire gibi anlatılacak çok şey var yani.
Hocam burada biraz buna girer misiniz? Çünkü İlhami Durmuş hocamız da Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz fakültemizin dekanı İlhami Durmuş hocamız da Sümerler demiyor, Sumerliler diyor.
Sumerliler diyor. Evet, Sümer'i kullanır, doğru.
Ve bunlar Türk'tü diyor.
Evet, Türk'tü diyor.
Tez yani sonuçta bilim araştırma yapıyor hocamız, evet.
Yani bize, şimdi tabii biz
3100
dil
hocam.
dil verilerine bakarken keskin ifadelerden biraz kaçıyoruz. Araştırmacılar olarak, gönlümüz başka şeyler söylese bile. Ama şöyle bir tez var, yani bunun üzerine çalışmış birçok insan var. Bunların bir kısmı 1915'te Homel Türk diliyle Sümer dilini mercek altına tutuyor ve 200 tane ortak kelime tespit ediyor. Benzer kelime tespit ediyor.
Ben de İlhami
Bu
Hoca.
200 kelime son derece önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü evet, zaten hocam. Sümerlerden günümüze kalan malzeme ne kadar?
Ben de dedim çok ki değil. Hocam dedim bu ödünçleme olamaz mı? O da bir matematik hesap çıkarttı. İşte şuradan şuraya giderken buradan buraya gelirken diye hocam. Siz de galiba aynı kanadasınız.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani diyelim ki hoca gibi direkt söylemedik bunu diyelim ki.
Diyelim ki
ama evet şöyle hocam. Bir şey var. Osman Nedim Tuna 1960'larda çok da önemli bir isimdir. Gerçekten çok önemli bir Türkologdur. O şunu söyler evet. kitabında. Velev ki Türklerle Sümerler ortak kökten gelmiyor olsun.
Velev ki. Ben de okudum bunu. Evet hocam.
Velev ki ortak kökten gelmiyor olsun. Bu hiç önemli değil. Diller arasında kelime alışverişi diye bir şey var evet. Siz dediniz ya kelime alışverişi olamaz mı? Hadi kelime alışverişi olmuş olsun. Sümerlerle Türkler arasında kelime alışverişi olmuş olsun. O da 168 kelime tespit eder. Ve şunu söyler. Kovan diye bir araştırmacı var. Diyor ki konsonant, vokal, konsonant şeklinde. Yani ünsüz, ünlü, ünsüz evet. şeklinde. İki dil arasında 4 tane kelime tespit ederseniz o iki dilin ortaklığından bahsedersiniz. Şimdi Osman Nedim Tura bunu söylüyor. Ama ardından şunu diyor. Biz bunlara ortak kökten geliyor demesek bile Türkçenin yaşını Sümerlerle aynı döneme taşıyor bu. Eldeki veriler. Anlatabiliyor muyum?
Evet hocam.
Yani diyelim ki Türklerle Sümerler aynı kökten geliyor demiyorsunuz. Ama aynı dönemde bu kelimeleri alışveriş yapmışlar. Zaten Türkçenin yaşı 3500 yıl evvele gidiyor direkt olarak. Çünkü bütün toplumlar Sümer diliyle ilişkilendirmeye çalışıyor dillerini. Neden? Biz eskiyiz diyecek. Biz ilk başta vardık diyecek. Benim dilim en eski diyecek. Ve Türkçe Sümerce ile yaşıt oluyor bu noktada. Çok önemli değil yani Sümerli. Tabii İlhami hocama... Gönülden katılıyorum ben de. Sümerler Türk olabilir. Nitekim bunu biz söylemiyoruz. Bakın ilk önce yabancı araştırmacılar söylüyor.
Kim? Thomsen'de mi var?
Sümerce Türkçedir diyor. Homel, Barentor bunlar Sümerce Türkçedir diyorlar. Ama Osman Nedim Tuna bunu söylemekten çekiniyor. Ama bu biraz dolandırarak
evet yani,
söylüyor.
Evet dolandırarak
yapacağım yani, ya. Velev ki böyle olmasa bile Türkçenin yaşı 3500 evvele gider diyor. En azından... Dönemdaştı Sümerce ile diyor. Yani Türkçe Sümerce'nin kullanıldığı bugün o dünyanın ilk dilinin kullanıldığı dönemde vardı. Bu bile bize yetiyor aslında. Bu bile yetiyor. Türkçenin yaşını ortaya çıkarmak açısından yetiyor.
Bu kadar eski bir
tabii ki,
kökeni bu kadar, var dilimizin ki o 8. yüzyıla geldiğimizde bu işlekliliği kazanmış olabilirsin. Zaten mantık da bunu gerektiriyor galiba.
Tabii mantık da bunu gerektiriyor. Evet. Artık 8. yüzyıla geldiğinde dil tekamül etmiş oluyor metaforlarıyla, deyimleriyle, atasözleriyle. Tekamülünü belki tamamlamış olmuyor ama o noktaya kadar ciddi bir merhale geçirmiş oluyor artık dil. Ki biz bunun gerçekten imkanlarını görüyoruz. Uygur döneminde dedik ya o adaptasyon eserler, çatikler var mesela. Buda'nın yaşantılarından her birini anlatır bu çatikler. Bizdeki menkabelere benzerler. Olay anlatılır. Kimi zaman sudurun içinde az önce söylediğim gibi sudurun içerisinde geçer. Buda anlatır. Olayı anlatan Buda'dır. Edgü Öglütigin ile Anyık Öglütigin hikayesi vardır bizim. Prens Kalyanam Kara Papam Kara yani iyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzade öyküsü.
Uygun şey hocam.
Evet, evet. Bu bir çatiktir. Burada son derece mekan zaman algısı değişir. Efsanevidir. İşte olağanüstü olaylar, olağanüstü vakalar, hadiseler takip eder. Ve bir iyi düşünceli bir şehzadenin dünyadaki insanları kurtarmak, eziyetlerden çünkü bu dizimin felsefesidir bu insanları eziyetlerden kurtarmak bu felsefelerden bir tanesidir. Bunun üzerine kuruludur ve Çimtemeni mücevherini arar bizim iyi düşünceli şehzade. Kötücü düşünceli şehzade eserdeki ya da işte çatikteki hikayedeki onun kardeşi. O da onu alacaktır ve işte kardeşim bunu bulursa babamın gözünde çok iyi olur vesaire gibi düşüncelerle kardeşinin gözlerini oyarak öldürür.
Sonunda. Hocam buradan da Habil Kabil'e geçtik.
Aynen öyle ve sonunda anlaşılır ki hikayenin sonunda bu hikayeyi anlatan iyi düşünceli şehzadedir. O evet orada ölmüştür ama dedik ya bu dizin felsefesinde orada ölür ruh başka bir bedende can bulur. İşte reenkarnasyon inancı bugün diyorum ya insanlar işte uyuyorlar, uyanıyorlar diyorlar ki ben işte 18. yüzyıla bir kraliçeymişim. Ben hep öğrencilerimi anlatırken küçük bir espri yapıyorum. Hiç kimse uyandığında 18. yüzyıla hizmetçiymişim demiyor yani.
Demiyor hocam.
Herkes bir kraliçe, bir lady, prens. Herkes iyi bir şekilde uyanıyor.
Cinderella mı oluyorlar
yani tabii hocam? Saygım var inananlara son derece elbette. Saygım var. Ama kendine bana öyle geliyor. Daha şimdiye kadar hiç duymadım ben. Hasbelkader çok da ilgilendiğim söylenemez ama hiç duymadım yani. Ben 13. yüzyılda işte hizmetçiymişim veya ne bileyim daha şey bir şeymişim falan diyen yok. Genelde kraliçe olarak, lord olarak, prenses, prens olarak her biri uyanıyorlar. Reenkarnasyon inancı ama hakikaten Budizm'in felsefesinde bu şekilde var. Yani ruh, her beden, yeniden can bulan bir şey.
Hocam bayağı da bir eser saydınız.
Tabii
eserler çok fazla. Bayağı bir eser saydınız.
Evet. Yani Sudurlar işte saydık, Altın Yaruk, Sekiz Yükmek, Kuan Şimpusar mesela onlardan bir tanesi. Maitri Simit var mesela, çatiklerden bir tanesi. Maitreya Burka'nın gelecekte gelip dünyayı kurtarmasına yöneliktir. Kuan Şimpusar Hızır gibi insanların yani genelde böyle şey olağanüstü hadiseler üzerine kurulmuş bir yapı var.
Habibi hocam, şimdi bizim bir dakika kadar bir zamanımız kaldı. Ancak biz henüz Uygurca'nın 8. yüzyıldaki durumunu, bu dönemde verilmiş dilin işlettiğini, dilin genel değerlendirmesini ancak yapabildiniz.
Evet.
Kısıtlı örnekler verdiniz. Şimdi buradan sol tarafıma, camın öbür tarafına dönüyor ve yapımcım Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte Habibi hocama da soracağım. Önümüzdeki haftaya buradan devam etmemiz olası mı değil mi Neslihan? Hocamız da uygun görürse, çünkü hocam o artık 8 tane sesli var, 30, evet. 24 tane sessiz var. Bu günümüze kadar gelmesi için bu çok yarım kaldı.
Evet.
Önümüzdeki
evet.
Hafta durumunuz ne? Dersiniz var mı hocam?
Sizin programınıza uygun olduğu sürece elbette ki olabilir.
Yapımcım ne diyor bu konuda olabilir?
Başka
diyor.
Bir arkadaşım
bakalım duruma
belki
diyor.
Olabilecek.
Değilse de yani
inşallah ben de isterim. Çok evet. Keyifliydi. Çok
konu
teşekkür
yarım
ediyorum.
Kaldı hocam.
Evet, maalesef yani şey henüz çok fazla. Elimizdeki malzeme çok fazla dediğim gibi.
Tabii hocam, bugünün Arap alfabesine geçtikten sonra Uygurca'ya örneğin konuşamadık.
Evet.
Ne tür etkileri Müslümanlığa
geçişlerine. Belki bunun devamında işte Karahanlı
evet,
döneminde.
Evet hocam.
Bir başka konuğunuz size ondan bahsedecektir mutlaka.
Değerlendirelim programdan
İnşallah.
Sonra hocam.
Ben de memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Habibe Yazıcı Ersoy hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Çok
eksik olmayınız.
Ederim.
Sağ olunuz.
Estağfurullah. Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizi bu hafta bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.